Merhaba, hoş geldiniz. Her pazartesi akşamı olduğu gibi Emrah Rafçı ile birlikte karşınızdayız. Ekonomik Bakış programında. Emrah, merhaba, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Nasılsın?
Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Her hafta olduğu gibi bir anketimiz var. Bir de seyirci sorularımızda soranı bekliyoruz ve görüşlerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen sorular ışığında yapacağız her hafta olduğu gibi bu yayını. Anketimizde de Merkez Bankası enflasyon hedefini yükselterek doğru mu yaptı? Evet, hayır. Ne yaptığı önemli değil. Bilmiyorum.
Çok
bizim iyi. İzleyeceğiz muhtemelen biliyordu da.
Şıklar çok iyiymiş.
Biraz için espri de katıyoruz. Şimdi nispeten sakin bir haftaya başladık değil mi? Son bir iki haftaya göre.
Evet, bu hafta sakin. Yani inşallah sakin geçer. Yani bir şey beni biraz ürküttü. Dün bildirim geldi. Gazze'deki meseleyle ilgili Trump'ın açıklamalarına karşılık Erdoğan'ın evet. Açıklamaları
ben
oldu.
Ben de bir şey olmadı.
Sonra bir şey olmadı evet. Yani ama o her zaman bir risk olarak duruyor orta yerde.
Evet. Bakalım karşı taraftan açıklama gelecek mi gelmeyecek mi?
Bu hafta doğru düzgün veri de yok. Bugün sanayi verisi vardı. İşsizlik, iş gücü verileri vardı. Sanayide işler iyi gidiyor. En azından iki şeydir iyi geliyor. Bugün de iyi geldi. İşsizlikte geniş tanımlı işsizlik sıkıntı olmaya devam ediyor. Normal işsizlikte düşüş devam ediyor.
Bu faiz yüksek faiz döneminde en çok etkilenen sektör sanayiydi.
Sanayiydi. Gayrimenkul.
Gayrimenkul doğru ve sanayi. Tabii sanayi daha kritik. Ekonominin çarkının dönmesi açısından, işsizlik açısından falan. Bu sanayi toparlama başladı diye bir miyiz yoksa erken mi?
Yok, bence erken. Çünkü zaten o şeyleri borsada vesaire fiyatlamada da görmüyoruz. Aynı zamanda hani bir çiçekle de bahar olmaz. Artı baz etkisi de var orada. Bir de PMI verileri hala 50 eşiklerin altında uzun aylardır. Dolayısıyla bir tane veriyle sanayide çarklar dönmeye başladı vesaire diyemeyiz. Zaten faizler de çok yüksek yani.
Faizler yüksek. Şimdi konuşacağız hepsini. Sanayi üretimi konuştuk. Şimdi nereye konuşalım? İstiyorsan Merkez Bankası'ya başlayalım. Anketimizde o soruyu sorduk. Önce sen ankette oy versen hangisine verdin? Doğru mu yaptı, yanlış mı?
Hedefi yaparak, bence yanlış yaptı.
Yanlış yaptı. Şimdi bizim ekonomik analiz sonuçta farklı isimler çıkıyor. Bizde çıkan ekonomistler de başka YouTube kanallarında veya köşelerinde yazan iktisatçılar da çok destekleyen oldu. Destekleyemeyen oldu, hiç destekleyemeyen oldu. Çok destekleyen olmadı da. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani daha ikinci aydayız. 38. Evet. Günde hedef mi yükseltilir denen oldu. Neden hedefi yükseltmek yerine politikanı sıkıştırmıyorsun diyen var. İşte gerçekçi değildi, biraz rasyonel oldu en azından diyen var. Daha önümüzde 3 toplantı var, bu enflasyon hedefi neye gidecek diyen var. Sen ne diyorsun, onu alalım sen.
Bir kere içsel tutarsızlık var. Çünkü hedefinizin eğer ulaşmada zorluk olduğunu düşünüyorsanız o zaman politikayı sıkılaştıracaksınız. Bunu ben söylemiyorum. Bunu bir önceki enflasyon raporu toplantısında Cevdet Akçay söyledi. Zaten öyle yapmazsanız, hedefiniz iddialı olmazsa bu bir oksimorondur. Çünkü zaten Merkez Bankası'nın yegane görevi bu, fiyat istikrarını sağlamak. Dolayısıyla daha dediğin gibi 38. günden hedef revizyonu ben ciddiyetini sorgularım. Bir, kendi içinde içsel tutarsızlığının sorgularım. İki, üçüncüsü bunları söylemek lazım. Aralık'ta ve Ocak'ta niye faiz indirdiniz diye sorarlar o zaman adama. Yani eğer bu hedefe ulaşmak zor olacaksa o zaman Ocak'ta niye faiz indirdiniz? Hadi Aralık'ı anlarım. Çünkü tahmin, Aralık'ı da anlamam da onu az sonra ayrıca konuşacağım. Tahmin değişikliğini 3 tane şeye bağlamışlar. Bir tanesi enflasyon sepetinin içindeki ağırlıklarının doğal olarak hesaplamadan kaynaklı değişmesi. İkincisi yönetilen yönlendirilen fiyatlar, en önemlisi bu. Bir de işlenmemiş gıda var. Siz yönetilen yönlendirilen fiyatları ve diğerini zaten Ocak'ta biliyordunuz. Ve ona rağmen hala faiz indirdiniz. O zaman niye faiz indirdiniz sorusu devreye giriyor. Ama bence zaten Aralık'ta faiz indirimine başlamak doğru değildi. Bunları gördükten sonra faiz indirimine başlamak gerekiyordu. Böylece bunların da önüne geçilmesi olabilirdi. Ve şunu anlamıyor galiba Merkez Bankası. Şu anda enflasyonu dizginlemekteki en büyük güçlük beklentilerin bir şekilde yönetilememesi. Kimsenin ikna edilememesi. Şimdi ikna etme noktasında da en önemli kurum sizken daha 38. günde bir tahmin değişikliğine gittiğinizde arkasındaki ekonomik ve teknik rasyoneli istediğiniz kadar anlatmaya çalışın. Bu psikolojiyi ve algıyı Türkiye şartlarında yönetemiyorsanız sıkıntı var demektir. Ağustos 2024, 3. enflasyon raporu, 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %14. Eylül 2024, OVP enflasyon tahmini 17,5. Son enflasyon raporu, enflasyon tahmini %21. Şimdi geldiğimizde enflasyon tahmini %24. 6 ayda %14'ten %24'e gelen bir enflasyon tahmini var. Dolayısıyla bence bunu her ne kadar teknik gerekçelerle belki açıklamak mümkün olsa da en azından bir enflasyon raporu daha bekleyip verilere bakarak ondan sonra hareket etmekte fayda vardı.
Peki, burada özel bir parantez açacağım Cevdet Akçın'ın açıklamasına. Her toplantıya damga vuruyor Cevdet Bey zaten. Bu toplantıya da vurdu. Kimileri biraz kibirli bir çıkış olduğunu söyledi ama içeriğine dönersek, özüne bakarsak esas mesajın Merkez Bankası yönetimine, kendisi dışındaki diğer isimlere ve ekonomi yönetimine verdiğini, yani biz gerektiğinde sıkılaşmamız gerekebilir eğer katılaşırsa enflasyon mesajı verdiği söyleniyor. Ve hatta kendisi, kendi cenarından da, yani kendi cenarı derken iktidar cenarından da bazı ufak eleştiriler de var Cevdet Akçay'a. Sen Cevdet Bey'in açıklamasına nasıl yaklaşıyorsun? Kime verdi mesajı?
Muhtemelen bir fikir ayrılığı vardır. Bence zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir etkisi var. Bence verilmiş bir söz var. Aralık'taki faiz indiriminin sebebi bence oydu. Aralık'ta faiz indirimine gidilecek. Ondan sonra da bu faiz indirimleri de devam edecek gibi bir söz verilmiş. Bana kalırsa öyle. Onun için de bence bir süre daha devam edilecek. Faiz indiriminin devam edeceğini düşünüyorum ben. Zaten faiz indirimine devam etmek için de tahmin yukarı çekilmiş olabilir. Yani o tahmin, o faiz indirim patikasıyla %21'in olmayacağı görüldüğünde hani şimdiden 24'e çekelim ki faiz indirimini şimdi ne yapacaksın? Ya faiz indirimini durduracaksın, daha sıkı kalacaksın ya tahmini yukarı çekeceksin. Faiz indirimini durduramadığına göre çünkü muhtemelen bir söz verilmiş. Niye muhtemelen diyorum? Çünkü Aralık'ta da faiz indirimi yapılmayabilirdi. Bence zaten Cevdet Akçay'ın o konuşmalarının arkasında bu var. Yani bence o Aralık'ta da faiz indiriminin yapılmaması gerektiğini düşünüyordu. Şu anda da tahminin yukarı yönlü revize edilmemesi gerektiğini düşünüyordu muhtemelen. Ama bunlar oldu, gerçekleşti. Bu işin bir tarafı. Ben orada açıkçası bir fikir ayrılığı olduğunu düşünüyorum. Ama üslup anlamında verilen sorular, sorulan sorulara verilen cevaplar anlamında da ben biraz kafa karıştırıcı ve bazı şeylerin de önüne geçtiğini düşünüyorum. Merkez bankacılık biraz daha nötr olmayı ve sinirlerden arınmış olmayı ve en azından sorulara verilen yanıtlarda o duygusal reaksiyonu göstermemeyi gerektirir. Yani en azından dünyada gördüğümüz şey böyle. Ben Cevdet Akçay'ın bu konudaki çıkışlarını pek doğru bulmuyorum açıkçası. Hem başkanın önüne geçiyor zaman zaman, hem raporun önüne geçiyor, hem diğer bütün konuşmaların önüne geçiyor. Bizim hem entelektüellerimiz, okumuş yazmışlarımız hem de vatandaşımız o üslubu biraz sevdiği için bir anda o konuşulur oluyor. Bence doğru değil. Yani hiç girmese bu toplara daha iyi olur.
Şimdi seyirci sorumuz birikiyor. Hepsini soracağım. Hatta ilk soru Serkan Bey'in ilk soruyu sormuştu. Peki fiyatlama değiştirecek mi piyasada?
Yani çok değiştirecek bir şey olmaz. Öyle yani mi? Evet, daha enflasyonla daha uzunca süre beraber olacağımız meselesi söz konusu olabilir. O mesela tahvil fiyatlarını aşağı doğru atabilir. Yani en azından o daha hızlı aşağı doğru gelecek. Çünkü şunu karıştırıyoruz bazen. Merkez Bankası'nın faizleri kısa vadeli faizleri belirlese de tahvil faizlerini enflasyon belirliyor. Merkez Bankası hızlı bir şekilde faiz indirimi yapacak olursa enflasyon daha uzunca süre yukarıda asılı kalacağı için tahvil faizleri daha uzunca süre yukarıda kalabilir. Dolayısıyla mesela bu son çıkış tahvil için olumsuz bir haber bence mesela önceki duruma göre. Ama Borsa İstanbul'a baktığın zaman valla Borsa İstanbul'da ne yapsan olmuyor zaten. Yani
ne gelsin?
Evet. Umutsuz vaka maalesef. Yani
14.000 hala da gündemde mi?
Baktığında aslında bu tahminin yukarı doğru revize edilmesi hem enflasyon kapsamında yukarıda evet kalacağı için hem de daha erken bir gevşemeyi de içinde biraz barındırdığı için aslında piyasa dostu bir hareket gibi gözükebilir. Ama öyle olmadı işte yani.
Evet. Peki döviz bundan nasıl etkileyecek? Yani sonuçta döviz kontrol ediliyor ve belli bir hesabı kitabı formüle göre gidiyor. Şimdi enflasyon tahmini yukarı çıkınca beklentisi döviz de ister istemez biraz yukarı gitmesi lazım.
Evet yani çok etkili mi bilmiyorum. Yani onu çünkü Merkez Bankası Başkanı da bu soruyu net bir şekilde cevaplamıyor biliyorsun. Dövizle ilgili bir tasarrufumuz yok falan diyorlar. Ama orada bir reel değerlenme olacak. Ben çok bu kararın onu çok ciddi değiştireceğini düşünmüyorum. 42-43 liralar civarında bir yıl sonu dövizle çalıştıkları gözüküyor. Zaten orası son kale. Eğer
o da düşerse.
Tabii orası düşerse program falan kalmaz yani.
Evet, şimdi seyircilerimizden videoyu beğenmeyi rica ederim ve sonra yavaş yavaş başlayalım. Serkan Bey demiş ki, para piyasası fonundan çıkan para nereye gidiyor?
Çıkmıyor ki. Çıkarsa mı? Çıkarsa nereye gider
yok,
mi?
Çıkan demiş.
Ha yok.
Çıkmıyor şu anda.
Çıkan bir şey yok tabii.
Çıkarsa nereye gideceğini o gün koşula bilecek.
Tabii ama çıkacak bir durumda yok yani. Çıkıp da ne yapacak insanlar? Biraz yastık altına falan gidiyor altına anladığım kadarıyla. Altın ciddi şekilde 2025'in hakikaten yıldız yatırım enstrümanı oldu. Bence Türkiye'de de insanlar altın almadılarsa bile momentum çok sever Türk insanı yatırım anlamında. Yani iki tür yatırım var. Bir tanesi momentum yatırımı, bir tanesi de ortalamaya dönüş. Bir şey yükselirken o trene binmek momentum yatırımı. Ortalamaya dönüşse ya bu çok yükseldi nasıl olsa ortalamaya dönecek. Bunu artık buradan almayalım ya da satalım şeyi. Bizim Türk yatırımcısı ilk türdür. Yani trene atlama. Hmm. Onun için o kendi kendini besleyen bir altın talebi var. Ama onun dışında dövize gideceğini düşünmüyorum. Hisseye de gelmiyor. Görünen o yani ortada. Dolayısıyla altına bir miktar gidebilir. Bence fonlarda bir süre daha kalacaktır.
Alt kişisel bir soru. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama 6 ay sonuna lazım olacak param var 1 milyona kadar. Hepsini altına bağlasam enflasyon altı bir geri getirme ihtimali ne de?
Yani hepsini bağlamasın. Yani
hiçbir şey hepsini bağlamasın.
Evet buralardan da altına hepsi evet. Bağlanır mı? Soru işareti.
Adı Bey demiş ki açık artık portföylerde biraz döviz bazlı yatırım bulundurmanın vakti geldi mi?
Kişinin şeyine göre değişir. Yani döviz bazlı oradaki mantık şu. Döviz yükseliyor bir taraftan. Bir taraftan da diğer enstrümanlarda garanti getiri var. Ama faizler geri geldikçe bu garanti getirinin de cazibesi azalacağı için o dövizi tutmamanın maliyeti aslında ya da şöyle söyleyeyim. Döviz tutmayarak aldığın riski kompanse edecek bir yerden uzaklaşmaya başlıyor. Onun için onun optimal noktası herkes için kendine göre değişir. Ama yavaş yavaş bu su kaynadıkça, o gaz sıkıştıkça tencerede oraya doğru geçişler olacaktır tabii önümüzdeki dönemde. Biraz yuvarlak bir cevap verdim ama.
Evet biraz zor oluyor. Canın sağ olsun ya.
Her cevabımız da net olmuyor.
Bir seyircimiz demiş ki bir sene sonrası için altın mı borsa mı yoksa para piyasası fonu mu? Zor soru abi bunu.
Evet zor soru. Yani.
Hiçbir tam değil zaten %100 değil.
Evet ama mesela bana altın mı borsa mı dersen altın derim. Para piyasası fonu mu altın mı dersen para piyasası fonu derim. Dolayısıyla A kapsar B'yi, B kapsar C'yi, A kapsar C'yi.
Altın neden yükseliyor? Küresel mi, Türkiye mi?
Yok küresel.
Küresel, ons zaten yükseliyor
küresel,
da.
Küresel, ons çok hızlı neden yükseliyor? Ya valla birkaç tane sebebi var. Bir tanesi Trump belirsizliği meselesi. İkincisi bu tarifelerden kaynaklı altına da tarife konacak korkusuyla Amerika'ya gelecek. Şimdiden Amerika'ya daha fazla altının çekilmesi meselesi var borsalara. O da altın talebini yukarı ittiği için altın fiyatları yükseliyor. Bu. Bir de bence merkez bankaları da almaya devam ediyor hala. Dolayısıyla bütün koşullar aslında altının yükselmesini beraberinde getiriyor. Faizlerde de bir düşüş oldu son dönemde. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinden bahsediyorum. Gerçi o bağlantı biraz kopmuş durumda ama yine de ben mesela şey diyemem şu anda gönül rahatlığıyla. İşte 2910 dolar olmuş mesela muazzam. İşte 2910 dolara geldi. Buradan daha yukarı gitmez, 3000'i geçmez falan diyemem yani.
Evet, 3000'e geçmez diyen çoktu ama.
Valla onlar değiştirdiler şeylerini. Hatta ya Semih bir de şöyle bir şey var. Hakikaten o anda piyasa nereye gidiyorsa herkes ona göre konuşuyor.
Evet ya.
Yani bunu sadece biz değil, yatırım bankaları bile öyle. Bak altın biraz böyle tökezledi bundan bir ay önce. Hemen Goldman Sachs falan çıktı işte 3000 hedefimizi 2026'ya alıyoruz falan diye.
Şey, hedefin de bir şey kalmadı.
Rapor ya. Yayınladılar yani.
Dolayısıyla, eskiden o rapora daha anlamlıydı sanki ya.
Vallahi hep değiştiriyorlar ya. Yani bugün hakikaten Barış Soydan'ın o tweetine katılıyorum. Yani o kadar rapor okuyorum diyor. Biri de 3000 dolara bu kadar hızlı gideceğini yani en azından gideceği söyleniyordu ama yani 2 ay içerisinde 3000 doların neredeyse göreceğin ki çok az kaldı. Kimse beklemiyordu. Bu çok hızlı bir artış.
Ki Trump da yani söylemişti bu yapacak kan 3 aşağı 5 yukarı.
Tabii
yani çok büyük bir net söylemeyip de şapkanı tavşan çıkarttı yok yani
aynen,
esasında. Bir Gazze yoktu gündemde benim.
Ama o da zaten majör bir olay değil ki şey için. Dünya piyasaları
için. Dünya piyasası için değil.
Bizim için haber yani. Baksana inanılmaz. 2023'ün başında 2000 dolarmış. Şu anda 3000 dolar. Yani altın için muazzam bir şey. %50 hareket. 2023 evet. Başından beri. 2003-2004-2 yılda çok. Dolar bazında yani.
CDS Eurobond'lardan çıkarır mı? Demiş bir seyircimiz.
CDS bugün Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda da vardı. Gelişmekte olan ülkelerden daha iyi performans gösteriyoruz ama orada takıldık kaldık. Yani Eurobond'larda ne demek istemiş orada? CDS'lerde hızlı düşüş beklemiyorum ben eğer onu soruyorsa.
Beklemiyorsun. Artık düştü.
Evet.
Hatta yükselme ihtimali daha yüksek diyebilir miyiz?
Yani buralar çok patika şey yaptı. Bir de biraz küresel koşullarla da ilgili. Küresel koşullar da pek... Finansal koşullar en azından arkamızdan esmiyor rüzgar yani.
Bir seyircimiz Anadolu Efes sormuş ama biz de konuşmuyoruz.
Yani Anadolu Efes'i...
Konuşacaksın.
Vallahi Anadolu Efes bence biraz fazla dayak yedi. Hadi onu söyleyelim biraz baktığım için söylüyorum. Ama ne olsa Anadolu Efes'e sıkıntı yaratıyor. Yani Ukrayna'ya bomba geliyor, Anadolu Efes'in tesislerine vuruyor. İşte Rusya meselesi zaten malum işte 3 taban üst üsteydi falan. Yani uzun vadeli bir yatırımcı için Anadolu Efes ufak ufak alınabilecek gibi duruyor bana göre.
Pariteyi sordum ben
yatırım
sana.
Yatırım tavsiyesi değildir. Yok sormadım pariteyi. Parite gururlu olduğumuz bir yer.
Az önce sordum.
Şey, vakar içerisinde bekliyordum onu sormanı.
Az önce sorayım parite.
Hep işler kötüye giderken soruyorsun. Hiçbir şeyde sormuyorsun.
Gazeteci bir şeysin.
Evet. Evet. Euro dolar paritesi 1.03'lerde. Yani o... Biz söylemiştik zaten böyle daha değer kaybedecek diye, aşağı doğru gelecek diye. O hareket devam ediyor. Ama şey değil, benim beklediğim hızda da gelmedi. Yani 1.03'lerin oralara geldiği zaman da hemen bir direnç görüyor. Ama hala bence yön aşağı doğru. Çok, çünkü temel koşullar çok fazla destekliyor onu.
Evet. Gümüş sormuş ya, gümüş takip ediyor musun?
Gümüş takip etmiyorum.
Evet. Birkaç tane seyircimiz ısrarlı sormuş.
Kripto da soruyor ısrarla evet. İzleyicilerimiz. Ben kriptoya ilgilenmiyorum deyince de bana kızıyorlar. Kriptonun fiyatıyla ilgilenmiyorum yoksa ben kriptoyla ilgileniyorum.
Bir seyircimiz biraz da şey bir soru sormuş. Demiş ki, bir saniye bulacağım şimdi. İş mi yaparım?
Et mi satalım, kedi mi kovalayalım?
O zaman buna kadar şey sorayım. Döviz bazında konut fiyatta feci yüksek. Bu fiyatta hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şey düşünmüyoruz, almıyoruz.
Tabii. Yani şöyle bu soruyu bana soruyorlar. Şimdi yani ortada bir çeyreklik yani 3 aylık %10 faiz var. Konut fiyatları %10 3 ayda gideceğini mi düşünüyorsun? Ya, yatırım amaçlı konut alanlar için söylüyorum bunu. Diğer konular başka tabii. Onlar düşünülebilir. Ama elinde 10 milyon lira paran var. Şimdi 10 milyonla konut mu alırsın? Yoksa bekleyip paran 11 milyon olunca 3 ay sonra aynı konutu mu alırsın? Onun 11 milyon olmadığı varsayımıyla. Ki olmuyor işte yani.
Ama yine de konut otomotivde de benzer bir hesap var.
Konut tartışları ortada yani.
Otomotivde de benzer bir hesap var esasında. Yani 8 ay sonra aldığın otomobili esasında 3 aşağı 5 yukarı %20-30 iskonto alıyorsun Türkiye'si bazında. Mevzuatı koyarsan.
Tabii öyle.
Ama yine de şey satılıyor hem konut hem otomotiv. Otomobil.
Doğru.
Satılıyor. Doğru. Yani o da enteresan yani bu kadar çok.
Doğru. Çünkü şöyle bir... İşte o bence otomobili herhalde insanlar yatırım amaçlı almıyorlar.
Daha çok şey olarak bitmiş işte yani.
Tamam işte onun için buradan faizi vesaire alan otomobil talebi yaratıyor. Bir o var. İkincisi ev alamayan otomobil alıyor.
Evet
o da. Üçüncüsü konut tarafında da bu yatırım aslında çok kompleks bir ortam. Yani orayı biz çok kısa vadeli şey... Ya bence bizim zaten bu şeylerde, programlarda yanlış yaptığımız bir durum var. Yanlış yaptığımız derken doğası gereği yanlış oluyor. Şimdi bana bir soru soruluyor burada. Ben bu soruya cevap veriyorum ama o soru hangi amaçla soruldu? Şimdi mesela Anadolu Efes diyor. Atıyor. Aynı şey aslında. Şimdi ben Anadolu Efes alınabilir diyorum. Anadolu Efes'i şimdi alıp da eğer kaldıraçlı işlem yapıp sen 3 günde 4 gün sonra satacak gibi bir Anadolu Efes yatırımı yapıyorsan bambaşka bir dünya var. Alıp 3 ay sonra satacaksan bambaşka bir dünya var. 1 senelik, 2 senelik yatırım yapıyorsan bambaşka bir dünya. Aynı şey konut için de geçerli. Dolayısıyla hani biz burada konuşurken genele hitaben konuşuyoruz. Herkes kendi koşullarını kendine göre dikkate alıp ona göre karar versin.
Tabii canım herkesin koşulları çok şahsi.
Kişisel. Şahsi aynen. Ha, o konut konusunda da mesela konut yatırımı yapanlar. Bunların önemli bir kısmı da belki de faiz hassasiyeti olan. Mevduata, para piyasası fonuna parasını koymayan. Ama diğer taraftan elindeki parayı da ne yapacağını bilmeyen. en bildik yatırım yöntemi olarak da altını ve konutu gören böyle bir geleneksel yatırımcı da var yani. Şimdi bu da konut talebini körüklüyor olabilir ki son dönemde körüklemesi de gayet normal. Çünkü insanlarda şu beklenti var açıkçası yani eninde sonunda bu faizler
inecek.
İnecek ikilere doğru. O zaman konut fiyatları çok yükselmiş olacak. Şimdiden alalım düşüncesi var yani.
Zaten herkesin kafasının arkasında ana senaryo bu değil mi?
Tabii.
Faiz düşecek. Hay 2027 doğru, 2026 doğru. Tabii. Belki 3 ay sonu doğru ama düşecek yani. Düşüş.
Tabii.
Ucuz ucuz para ucuzlayacak bir noktada.
%100.
Ya işte onun ucuzlamazsa
hızı önemli. Ucuzlamamasının ön koşulu bir seçim sattım haline girmemiz. Yani seçim falan seçim olursa
kesin diyorsun.
O zaman faizler falan düşecek. Yani şöyle kısa vadede düşer, uzun vadede gene yükselir. İçinden çıkılmaz bir duruma gireriz yani.
İçinden çıkılmaz bir durumda değil miyiz zaten?
Gene iyi kötü de eve ekmek götürüyoruz.
Melisa Yılmaz demiş ki talebin tam anlamıyla kesilmemesinin ana sebebi kayıt dışı varlık değil mi? Kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı varlık.
Kayıt dışı varlıklar da var. Bir de faizin yüksekliği de var. Yani faizin yüksekliği her ne kadar kredi genişlemesini biraz dizginlese de ki orada zaten kredi şeyleri var. Bugün enflasyon raporunda o da vardı. Özellikle KMH ve bireysel krediler dışındaki, konut kredileri dışındaki bütün kredilerde o büyüme şey olduğu için yıllık %20'ler civarında bir büyüme var kredilerde. Aslında çok düşük yani. Şu anki nominal olarak söylüyorum. Ama bir taraftan da kredi faizleri yüksek ve kredi büyümeleri üzerinde cap varken diğer taraftan da mevduat faizleri yüksek olduğu için oradan getiri elde edenler ciddi şekilde talep artışı yaratabiliyorlardır yani. Senin şimdi mevduat dönüşün var. 1 milyon lira param var az önce söylediğim gibi. Ya da diyelim ki 5 milyon lira param var. Koymuşsun 32 günlüğe. 32 günlük döndüğünde işte ne kadar yapar? Diyelim ki %4 şey aldın.
Faiz.
Şimdi 40 bin lira, 200 bin lira faiz aldıysan o akşam bir yemeğe gidiyorsun mesela onunla. Şimdi bu talebi nasıl kısacaksın mesela? Ya aslında o da bir taraftan şey yaratıyor. Ya da bir ayakkabı alıyorsun yani.
Eskiden 1 milyon büyük faiz. Önce 1 milyon deyince bir şey olmadan anladın değil mi?
Evet. Bizim izleyicilerimize dedim 1 milyon yakışmaz. 5 milyon lira vereyim.
O zaman izleyeceğimizden beğeni rica ederim. Ve oy nasıl bakayım? Anket bakayım. Ankette de oy rica ederim. Merkez Bankası enflasyon hedefini yükselterek doğru mu yaptı? %47 ne yaptı önemli değil.
Bravo.
Öyle mi diyorsun?
Enteresan yani. Sofistike bir izleyici kitlemiz olduğunu gösterir.
Bu da tabii kurumları çok da ciddiye alamadığını gösteriyor evet. Maalesef.
Ön seçimleri buradan mı yapsak ya?
Ne diyorsun? Biraz onu konuşalım. Birkaç soru daha gelene kadar.
Mansur Başkan çekildi. Ben mi ön seçimlere girsem acaba?
Üçü dün poz verdi.
Gördüm. Ama fark
ama esasında yani. Bir pozun içeriğinde çok bir şey yokmuş.
Bugün soruşturma da açıldı.
Evet o da açıldı.
Şeyle ilgili.
Ama
Akif Hamza Çebi ile Kılıçdaroğlu
ikisi de gitmeyeceğini söylemiş.
Tanık olarak çağrılacakmış.
İkisi de gitmeyeceğini
söylemiş. Sen suyu bulandırdıktan sonra ister git ister gitme. Akif Hamza Çebi'nin sayfa sayfa şeyleri var.
Evet.
Açıklamaları var.
Evet, çok enteresan. O bakım o soruşturma muhtemelen önümüzdeki doğrusu bir de şey mevzusu var. Abdur Hoca'nın açıklaması mevzusu var.
Evet.
Önümüzdeki onu bekliyoruz.
Evet.
Siyaset gündeminde konu çok ama hepsi nispeten daha ne şu anda sakin.
Valla geçen hafta hemen çarşamba günü borsada Akın Güllek İmamoğlu meselesinden 7 yıldan biraz daha uzun değil mi? Dava açıldığı için pat diye satış geldi mesela.
Bundan sonra bunu göğüz muhtemelen küçük.
Sonra diyorlar ki niye yabancı yatırımcı gelmiyor? Hop oturup hop kalkıyorsun çünkü abi. Yani o anda hangi haber ajansa düşecek de sen ne kadar zarar yazacaksın bilmiyorsun yani.
Evet.
Böyle yatırım mı yapılır?
Ama Mansur Yavaş'ın açıklamaları bile dünkü post falan sanki birlikte yoranmayacak ama sanki bir korelasyon veya en azından bir iletişim kanalı olacak gibi gözüküyor şu an için.
Yani bu konudaki öngörülerim hep yanlış çıktığı için artık öngörü yapmazsa da
siyaset önemli.
İnternet bunu sabah yürüyüşte konuşalım. En azından sorumluluğumuz olmaz.
Konuşuyoruz o zaten. Asgari ücreti zam geliyor, konuta gelmeyecek mi?
Asgari ücret konusu da enteresan. Bak o konuyu da söyleyelim.
Tamam.
Hem Cevdet Yılmaz hem Mehmet Şimşek bu hafta yaptıkları açıklamalarda dediler ki biz %30'un altında bir enflasyon bekliyoruz. Bu niye böyle söyleniyor? Çünkü asgari ücrete %30 zam yapıldı. %30'un üstünde enflasyon olursa asgari ücret hakikaten enflasyonun altında şey fiilen de ezilmiş olacak. Yani fiilen zaten ezilmiş durumda da kağıt üzerinde de ezilmiş tabii. olacak. Onun için mesela ben ara zam konusunu kesinlikle olmaz diyordum. Ama eğer enflasyon tahminini yukarı revize ediyorsanız %21'e göre bir zam verdiyseniz o zaman ara zam yapmak durumundasınız.
O da yani. Şeye geçti diyor. Tabii o geçti çok hakkı bence. Hani Cevit Akçay demişti. Beklentiye göre yapmamız lazım. Fatih Karahan mı demişti? Cevit Akçay. Beklenti şey açıyorsun. Hedefe göre yapılması lazım tabii. dedi. Hedef açıklıyorsun. Bir 38 gün sonra hedefi evet. değiştiriyorsun.
Evet. Dalga mı geçiyorsun?
Yani gerçekten. Aynı öyle. Yani. Sanki şeyi baskılamak için ücretleri bir kılıf gibiymiş.
Evet. Gözüküyor. Maalesef.
Bir seyircimiz burada güzel bir soru sormuş. Ben yine onu bulmaya çalışayım. Altın için yıl sonu beklentisi bu değil de onu sen istiyorsan cevap ver.
Ben onunla şu anda hiç denecek bir şey yok yani.
Öyle mi?
Yani bundan bir ay önce olsaydı 3000 derdim ama geldik zaten.
İyi ki dememişsin. İyi ki dememişsin. Satık dükkanım ve konutum var. Ama soran yok demiş. Yüksek fiyattı belki. O da olabilir. Değil mi?
Yani yo öyle.
Talepte bir kısılma yok çok konutta.
Yok evet.
Ahmet Büyükdoğan anlatıyor. Her hafta. Evet başka.
Ama bölgesel olarak falan da bakmak lazım belki.
Niye? Ege'de.
Fiyat yüksektir belki dediğin evet. gibi. Çünkü konut fiyat endeksi öyle uçup kaçmıyor bir taraftan da.
Evet altın fonu mu fiziki altın mı?
Ben onu kendi kanalımda anlattım. Uzun uzun anlattım.
Bizi de anlattı ne olacak?
Emrah Lafçı YouTube kanalında bana fonları anlat serisinin içinde altın fonu diye bir şey var. Başlık var.
Tıklıyoruz, beğeniyoruz.
Evet, oradan hem biz de tık alırız hem de uzun uzun anlattım. Çünkü uzun bir konu yani.
Hem de tekrar düşmemiş olduk.
Altın fonu mu, külçe altın mı sorusunun içinde aslında bir soru daha var. Hangi altın fonu? Çünkü altın fonlarının bazıları külçe altından müteşekkil zaten. Dolayısıyla sen onu bazı altın fonları altın sertifikası tutuyor, bazıları bankadaki altın hesabı tutuyor, bazıları hakikaten külçe altın tutuyor. Dolayısıyla o hangi fon olduğuna bakmak lazım yani.
O zaman Emrah YouTube kanalında evet. bir seyircimiz manipülatif bir soru sormuş. Merkez Bankası yönetiminden bir istifa gelirse, istifa gelmez de görevden mi gelir de neyse ortalık karışır mı? Karışır.
Yani.
Çok karışmaz mı?
Çok karışmaz ya ne olacak?
Başkan gitmediği sürece. Diyorsun.
Evet başkan gitmediği sürece bir şey olmaz.
Öyle bir ihtimal şu an gözükmüyor dedik ve yarın. Borçlanma araçları fonuna neden düştü? Bunu da anlatılmıştı.
Bu da yine kanalda var. Borçlanma araçları fonları neden düştü? Aslında yayına ilk girdiğimizde sen bana sordun ya fiyatlama ne oldu diye. Bunu anlatmaya çalışmıştım. Enflasyon beklentileri yukarı doğru çekilince doğal olarak tahvil faizleri de yukarı geldi. Tahvil faizleri yukarı, gerçi toplantıdan önce de bir miktar yukarı gelmişti ama tahvil faizleri yukarı gelince borçlanma araçları fonlarının değeri düşüyor. Zaten borçlanma araçları fonlarına yatırım yapan yatırımcılar biraz uzun vadeli baksınlar. Yani illaki 2025'in içerisinde düşen enflasyonla beraber faizler de düşecek. Borçlanma araçları fonlarındaki kişiler illaki para kazanacaklar. Ama ne kadar para kazanacaklar sorusu önemli. Yani burada alternatif yatırım enstrümanlarına göre ne kazandılar? Yoksa tabii. burada kalmayacak tabii ki tahvil faizleri. Onun için sabredebilenler daha uzun vadeli tahvilleri içinde barındıran fonlara yönelirlerse 2025'te yine para kazanacaklardır yani.
Birçok soru tekrar soruyor. O yüzden tekrar video izlemeni tavsiye edeyim. Son sorulara geldik artık. İmkanı olan genç arkadaşlar için bireysel emeklilik sistemini öneriyor musunuz?
Tabii kesin öneriyorum. %100.
Evet.
Evet imkanı olanlar için.
Devlet katkısı da var.
Evet devlet katkısı da var. Hem bir tasarruf bilinci yaratıyor. Küçük küçük de olsa şey yapsınlar. Bir de tasarruf yapmak biraz bilinçsizce yapılırsa daha kolay oluyor. Yani otomatik ödemeye falan bağlasınlar. Hiç görmeden.
Kumbara mantığı.
Ekstreye yansısın kredi kartına ya da hesabından çekilsin tık tık. Ondan sonra çünkü parayı aldıktan sonra harcayayım sonra tasarruf yapayım falan çok zor oluyor.
Evet. Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa borsa ne olur? Biraz önce ondan bahsettik.
Evet.
Haberi bile veya ihtimali bile zaten piyasaları etkiliyor. Bu yıl küçük de olsa dövizde bir düzeltme bekliyor musunuz?
Beklemiyorum.
Tamam. Onun dışında seyirci sorumuz çok ama haftaya yine birlikteyiz.
Yani burada bir yere gitmiyoruz.
Niye gitmiyoruz? bazı soruların cevabı Emrah Rafçı YouTube kanalında deyip bak tekrar promote ediyorum.
Bazı soruların da cevabı yok be Semih.
Öyle mi?
Yayını kapattıktan sonra konuşalım. Cevabı olmayan soruları.
Turizmi sormuş bir seyirci. Turizm işi çok zor bu sene.
Turizm işi zor. Siz de şey yaptınız.
Evet. Çünkü bir de şimdi o şey çıktı. Santorini falan.
Evet. Evet. Turizm işi zor.
O gerçi Yunan
Adana'da. Zaten bir şey söyleyeceğim. Turizmin iyi gidip gitmeyeceği şimdiden bellidir ya. Bu erken rezervasyon
kazan falan. Murat Bey şey diyor bizde. Son fiyat çok daha şey yapıyor. Fiyat ayarlaması yapılıyor. Yani düşük giderse fiyat hemen düşürüyor. Biraz talep yoğunlaşıyor. Şimdi Yunan Adası tabii Santorini bayağı etkileyen bir şey. Ama tabii o Yunan adalarını daha çok etkileyecek.
Tabii.
Özellikle Türkiye'den Yunanistan'a gidişleri ciddi bir şekilde engel gibi. O bayağı bir sıkıntılı konu. Yunan adaları ve bizim için. Hı hı.
Bak mesela kar turizmini etkilemiş.
Etkilemiş çok olayı. Evet. Çok etkilemiş. Yani.
Yani tabii haliyle.
Sadece o haber. Bir sürü haber var. Sahte içki Ankara'da geçen hafta.
Sorma ya. Katliam gibi.
Katliam gibi.
30 kişi.
Ya ben Türkiye'ye gelen yabancı turisti takdir ediyorum.
Hakikaten mayın tarlası gibi.
Yani. Çünkü mesela şey dedi. Türkiye her zaman işte terör ve benzeri şeylerden dolayı zaten sıkıntılı bir coğrafya ama bu artık direkt turizmin ve terör falan da değil yani. Bunu hani terörün de tabii şeyini tedbirini almak kolaydı ama bunu tedbir almak imkansız yani. Sahte içkiyi tedbir almak falan çok zor şeyler.
Evet. Gerçekten belli koşulları sağlayanlar ancak Türkiye'deki tatillerini sağ salim tamamlayabiliyorlar.
Evet.
Bir şey gibi. Challenge gibi yani.
Emrah Bey hem parayı hem aşkı bulamadık. Çözüm var mı? Haftaya usulun cevabını tamam, veriyoruz.
Haftaya başlık para mı aşk mı?
Tamamdır. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.
İyi akşamlar.